Ayrım 28.
Alkol ile keder bu yüze tabiatta eşine az rastlanır bir parıltı vermişti adeta. Banu teyze gözleri dolu dolu usulca alnından öptü onu. Sonra her zamanki gibi omuzlarından sarkarak her hareketini dikkatle izleyen iki cinine baktı. "Ne yapacaksınız efendim?" diye sordu Ağulu Bey, başkasının felaketine tanıklık etmekten duyduğu hazla, efendisini bu kadar çaresiz ve üzgün görmenin verdiği keyfi saklama zahmetine bile girmemişti. Muktedirlerin zayıflığını görmek hep hoşuna giderdi. Kaşları çatıldıysa da Banu teyze tepki vermedi. Bunun üzerine Ağulu Bey olanca cerbeze yeteneğini devşirip aşağı atladı. Yatağın yanına, derin uykudaki Zeliha teyzenin yakınına oturdu. Aklından geçen fikirle gözleri parlamıştı. Çarşafın ucunu neredeyse Zeliha teyzeyi uyandıracak kadar sertçe kavrayıp eşarp gibi başına bağladı. "Sana bir şey söyleyeyim," dedi Ağulu Bey, kollarını kavuşturmuş sesini inceltmişti. Belli ki birini taklit ediyordu. "Bu dünyada..." Banu teyze onun kimi taklit ettiğini hemen anladı ve sırtı ürperdi. "Bu dünyada öyle habis şeyler vardır ki Allah muhafaza, yüreceği tertemiz insanların bunlardan hiç haberi yoktur. İsabet varsın bilmesinler zaten. Bilseler iyi kalamazlardı, değil mi ya? Ama eğer bir kötülük madenine düşmüşsen, sağın solun necasetle kuşatılmışsa ya da görülecek bir hesabın varsa o iyi kalpli insanlar dermen olamaz yarına. İyilerden yardım isteyemezsin." Banu teyze Ağulu Bey'e sert sert baktı ama beriki kafasındaki çarşafı indirip eski yerine atladı. Yüzünü biraz önce durduğu yere döndü. Hayali diyaloğundaki ikinci konuşmacıyı canlandırmaya hazırlandı. İkinci konuşmacıyı taklit etmek için kalan kuru üzümleri bir anda havaya dizip kolye bilezik yaptı. Bunları takıp sırıttı. Şimdi kimi taklit ettiğini anlamak zor değildi. Asya'nın tarzı hemen seçiliyordu. Yaratıcılığının cazibesine kapılmış olan Ağulu Bey kibirli bir eda ile devam etti taklitlerini. "Onun yerine kötü cinlerden mi yardım alacağımı söylemeye çalışıyorsun?" Ağulu Bey kolyeyle bilezikleri çıkarıp yeniden yatağa atladı. Çarşafı tekrar başına sarıp daha kalın bir sesle cevap verdi. "Belli mi olur? Hoş, gönül ister ki asla mecbur kalmayasın kötünün yardımına. İnşallah lüzum duymazsın. Ama velev ki duydun, o zaman sana kötü bir cin gerek. Yeter, ne bu böyle?" diye öfkeyle araya girdi Banu teyze. Gerçi cevabı gayet iyi biliyordu. Bu, Ağulu Bey öne eğildi ve oyunun sonunda alkış bekleyen bir tiyatro oyuncusu gibi öne eğilip selam verdi. Zamanın içinde bir an, mini minnacık bir dilim ortak hafızadan. Sonra gözlerinden zehir saçarak sesini yükseltti. "Size kendi sözlerinizi hatırlattım efendim." Banu teyze öyle derin bir korku hissetti ki o anda bütün vücudu zangır zangır titredi. Bu mahlukun bakışında öyle fazla şer vardı ki onu neden hemen azledip kışkışlamadığını kendine açıklayamıyordu. Nasıl böyle yakınlaşabilmişti ona? Ağza bile alınmayacak bir sırrı paylaşıyorlarmış gibi. Banu teyze cininden hiç bu kadar korkmamıştı. Keza kendisinden de, yapmaya muktedir olduğu büyülerden de daha evvel hiç bu kadar ürkmemişti. 16. Bölüm Gül Suyu. Kem gözlere şiş, göz edenin gözüne kızgın şiş. Duydunuz mu o uğursuz sesi? Çat etti. Oh, içime değdi. Yüreğimin yağı eridi. Allah bilir ya birinin kem gözüydü o. Haset maset, Allah muhafaza. İşte böyle demişti cici anne pazar sabahı kahvaltı sofrasında. Semaver köşede fokurdamakta, 5. Sultan masanın altına bir parça daha peynir kapmayı bekleyerek mırıldanmakta, Alaturka çırak programından bu hafta atılan aday kameralara uzun uzun neden kovulmaması gerektiğini anlatmaktayken, Asya'nın elinde bir çay bardağı boydan boya çatladığında. Öyle ani olmuştu ki bardağın çatlaması, Asya yerinde sıçramıştı. Tek bildiği her zamanki gibi bardağın yarısına kadar dem koydu, içine bir dilim limon attı, ağzına kadar sıcak su doldurdu, 4 kesme şeker attı, sonra tam bir yudum içmek üzereyken o nahoş çatırtıyı duyduğuydu. Bardak aşağıdan yukarı yarılmıştı, şiddetli bir depremden sonra toprağın üzerinde oluşan uğursuz çatlak gibi. Bir anda bardağın içindeki çay boşalmış ve dantelli örtünün üzerinde koyu kahverengi bir birikinti oluşturmuştu. Ay, yoksa sana nazar mı değdi? Feride teyze kuşkuyla kaşlarını çatarak Asya'yı inceledi. Bana mı? Tabii ya. Asya acı acı güldü. Ne demezsin? Bu şehirde herkes emsalsiz güzelliğimi kıskanıyor ya. Sen geç dalganı. Daha bugün gazetede bir haber vardı. 18 yaşında bir çocuk. Sapasağlam, sıhhatli ama sokakta karşıdan karşıya geçerken pat diye dizlerinin üzerine düşüp ölmüş. Nazar değilse ne şimdi bu? Dedi Feride teyze. Kıssadan hisse için teşekkürler dedi Asya. Ama kaçık teyzesinin ne yana baktığını görünce duraladı. Tebessümü somurtmaya dönüşüverdi. Kardan adam, kardan kadın tuzluklarına bakıyordu teyzesi. Oysa daha bir gün önce Asya onları kimsenin bulamayacağını ümit ederek bir dolabın köşesine saklamıştı. Ama işte yine masadaydılar. Her ailede vardır böyle nesneler. Kim bilir ne vakit alınmış, kullanıla kullanıla paralanmış ama hala ortalıkta dolaşan bir başka dönemi, bir başka modayı yansıtan ama gene de bir türlü çöpe atılmayan nesneler. Bu seramik tuzlukta biberlikte zevksiz ve bayağı oldukları kadar dayanıklı ve kalıcıydılar. Anlaşılan. Kurtulmak mümkün değildi onlardan. Keşke cici anne daha saatli olsaydı şimdi sana kurşun dökerdi dedi Banu teyze. Her türlü uhrevi ve semavi konuda evdeki otorite olmasına rağmen Banu teyze kurşun dökemezdi. Zira bunu yapabilmek için birilerinden el alması gerekiyordu ki bu hak zamanında kendisinden esirgenmişti. Tuhaftır. Yaklaşık 10 yıl kadar evvel cici anne Alzheimer hastalığının henüz ilk safhalarındayken ailede kurşun dökme işini devredeceği kadını seçme zamanının geldiğine karar vermişti. Ne var ki herkesin haklı olarak beklediği üzere Banu teyzeyi seçmek yerine halefi olarak ezeli zındık Zeliha teyzeyi tayin etmişti. Bu tercih ailede büyük çalkantılara neden olmuştu o dönem. Dalga mı geçiyorsun diye cırlamıştı Zeliha teyze ihtiyar kadının kararını duyduğunda. Ben kurşun murşun dökemem, dua bilmem, inançlı bile değilim. Agnostiyim ben. O kelimenin ne manaya geldiğini bilmiyorum ama hayra alamet olmadığı ortada demişti cici anne hiç oralı olmadan. Kabiliyetin var, mizacın müsait, sırrı öğren, kafi. Neden ben diye sormuştu Zeliha teyze kendini bu ihtimal dikkate almaya zorlayarak. Niye ablamı seçmiyorsun? Banu ablam kurşun işinin sırrını öğrenmeye can atıyor. Ben işe yaramam. Büyümeyi öğrenecek en son kişi benim bu evde. Bunun büyüyle alakası yok. Kur'an-ı Kerim büyüyü yasaklamış zaten diye çıkıştı cici anne. Ablanın nasibi başka, seninki başka. Kurşun işinde sen doğru kişisin. Kararlısın, tez canlısın, öfkelisin. Öfke mi dedin? İyi de öfkenin bu işe ne faydası var? Gönül fukarası tiplere sövüp saymak söz konusu olsa en iyi aday ben olabilirim de mesele başkalarına yardım eli uzatmaya gelince kimseye bir faydam dokunacağını sanmam anneanneciğim demişti Zeliha teyze sırıtarak. İçindeki iyiliği küçümseme demiş cici anne cevaben. Senin dilin murdar ama kalbin temiz. İşte o zaman Zeliha teyze konuyu İlâ nihaye kapatan bitiriş cümlesini sarf etmişti. Benden kurşuncu murşuncu olmaz. Kafam karışık olabilir ama inkârım da isyanım da ve dahi inançsızlığım da sebat edecek kadar taşaklıyım. Tövbe de git derhal ağzını sabunla yıka diye azarlamıştı bu tartışmaya kulak misafiri olan Gülsün'üne. Tövbe istiğfar et. Ama Zeliha teyze geri almamıştı laflarını. Bu konuşmadan sonra bu ve benzeri konulardan ısrarla uzak durmuştu. Ailesinin yarısı kas katı laik Kemalist, diğer yarısı ise dini bütün Müslümandı. İki taraf hem sürekli çatışarak hem de kendilerince bir uyum geliştirerek aynı çatı altında yaşamayı başarırken paranormal yetenekler su gibi, ekmek gibi, tuz gibi normal kabul ediliyordu. Zeliha teyze her iki tarafa da eşit uzaklıkta durmayı tercih etmişti. Neticede cici anne sene be sene kazancı hanesindeki tek kurşun dökücü olarak kalmıştı. Ne var ki yakın zamanlarda bir sabah kendini elinde ne yapacağını bilemediği bir tava dolusu erimiş kurşunla bulunca bu işi bırakmak zorunda kalacaktı. Ne demeye elime tutuşturdunuz bu fokur fokur tavayı diye sormuştu cici anne. Tavayı elinden usulca almışlardı. O zamandan beri bu vazifeyi asla yapmamıştı. Şimdi konu bir kere daha açılınca bütün başlar ihtiyar kadına döndü. Bakalım konuşanları takip edebilmiş mi diye. Kahvaltı sofrasında aniden ilgi odağı haline gelen cici anne başını kaldırıp mavi gri boş gözlerle ailesine baktı. Bir taraftan da sucuğunu gürültülü gürültülü çiğnemeye devam ediyordu. Lokmasını yuttu. usulca geğirdi ve tekrar kendi dünyasına kaçıyormuş gibi göründüğü bir anda herkesi belliğinin berraklığıyla şaşırtıverdi. Asyacığım, sen hiç merak etme, ben sana kurşun dökerim. Ne kadar kem göz varsa üstünde çatır çatır çatlatırım hepsini. Eksik olma cici anne, dedi Asya uysalca gülümseyerek. Asya küçükken cici anne nazarı savuşturmak için düzenli olarak kurşun dökerdi ona. Doğrusu pek cılız bir bebek olan Asya'nın da fani hayatının başlangıcında az biraz yardıma ihtiyacı varmış gibi görünüyordu. Nedense sürekli ayağa takılıp yüzüstü düşer, her seferinde alt dudağını kanatırdı. Her seferinde kabahati bebeğin dengesiz adımları yerine nazarda bularak cici anneye havale ederlerdi onu. İlk başlarda bu tören Asya için keyifli, eğlenceli bir oyundan ibaretti. Bir de büyüklerin ilgisine mazhar olduğu için mesut. Çocukken her türlü sihri helal ve sihri haramdan hayli keyif aldığını hatırlıyordu. Büyüye olmasa da aile büyüklerinin devri feleğe söz geçirebileceğine inanacak kadar toy olduğu zamanlardı. Bilhassa kurşun dökme töreninin ayrıntılarından hoşlanırdı. Evin en kıymetli halısının üzerine bağdaş kurup oturmak, başının üzerine bir battaniyenin gerinmesini izlemek, bu tuhaf çadırın altında kendini korunaklı ve saklı hissetmek, herkesin mır mır okuduğu duaları dinlemek ve nihayet o cızlayan sesi tiz bir çığlık gibi cici annenin su dolu bir tencereye erimiş kurşun döküşünün sesini ve o sese eşlik eden kelimeleri işitmek. Elem terefiş, kem gözlere şiş, göz edenin gözüne kızgın şiş. Kurşun çabucak katılaşır, her seferinde farklı şekiller alırdı. Battaniyenin altındaki kişiye nazar değmişse, kurşunun ortasına daima göz şeklinde bir delik oluşurdu. Asya böyle bir deliğin oluşmadığı bir zaman hatırlamıyordu hiç. Velhasıl Asya, Banu teyzenin gelene gidene fal bakmasını, cici annenin nazarı savuşturmasını seyrede seyrede büyüdüğü halde annesinin pabuç dili agnostikliği miras almıştı son tahlilde. Ona kalsa her şey bir yorum meselesiydi ya da bir tercüme hatası. Ne gördüğün ne görmeye yatkın olduğuna bağlıydı. Eflatun bir canavar görmeye hazırsa gözlerin, Eflatun canavarlar görmeye başlayabilirdin pekala. Benzer şekilde fal dünyasında da maksat ve niyet esastı. Yeterince adanmış ve yeterince imanlı bakarsanız kapkara bir kahve tervesinde bile Eflatun canavarlara rastlayabilirdiniz. Ama cici annesine itiraz etme niyetinde değildi Asya. Yaşlı kadına duyduğu sevgi ağır basmıştı. Teklifi reddedemedi. Peki, olur dedi omzunu silkerek. Hem zaten cici annenin bu meseleyi birkaç dakikaya kadar unutacağına öyle emindi ki. Kahvaltıdan sonra bana kurşun dökersin. Eski günlerdeki gibi. Alt kattaki banyonun kapısı tam o esnada açıldı ve hayli uykusuz, bitkin görünen Armanuş yanlarına geldi. Kimse bunu ona söylemeye cesaret edemese de keder onu daha da güzelleştirmişti. Farklı bir çehreydi şu anda taşıdığı, etrafındaki dünya ile neredeyse hiç bağı olmayan adeta daha yaşlı bir Armanuş. Ağır ağır sarsakça taşıyordu bedenini. Başın sağ olsun. Babaanneni kaybetmene çok üzüldük, dedi Zeliha teyze sıkıntılı bir sessizlikten sonra. Taziyelerimizi kabul et. Teşekkür ederim, dedi Armanuş gözlerini herkesten kaçırarak. Boş bir sandalye çekip Asya ile Banu teyzenin arasına oturdu. Asya ona çay koyarken Banu teyze yumurta, peynir ve ev yapımı kayısı reçeli doldurdu tabağına. 8. simidi de ona verdiler. Pazar sabahları 8 simit alma adetini bozmadıklarından. Ama Armanuş yiyeceklere kayıtsızca bakmakla yetindi. Çayını birkaç saniye dalgın dalgın karıştırdıktan sonra Zeliha teyzeye dönüp sordu. Annemi karşılamak için sizinle havaalanına gelebilir miyim? Tabii canım, birlikte gideriz, dedi Zeliha teyze başını sallayarak. Sonra da söylediklerini Berikilere tercüme etti. Ben de geliyorum, diye atıldı Gülsümlü'ne. Tamam anne, sen de gel, dedi Zeliha teyze yine başını sallayarak. Asya dayanamadı. Ben de geliyorum. Ne var ki bu sefer olumsuz bir cevap çıktı Zeliha teyzeden. Olmaz küçük hanım. Sen uslu uslu burada otur. Kurşununu döktür. Kırgın, asabi başını çevirdi Asya. Bu da ne böyle, dercesine baktı etrafına. Neden kendisi dışarıda bırakılıyordu? Bu evde bir nebze ifade ve düşünce özgürlüğü varsa dahi belli ki bu haklar bir tek kendisinden esirgeniyordu. İş ona gelince hanedeki rejim mutlak totalitarizme dönüşüveriyordu. Asya yeise kapılarak içini çekti. Hayatındaki dertlerin sembolü oymuş gibi hınçla seramik tuzağa uzandı. Çirkin kardan adamın boyası akmış pörtek gözlerine baktı kederle. Kenardan onu seyreden Banu teyze şefkatle seslendi. Birlikte alışverişe çıkalım mı canım? Kahvaltıdan sonra ikimiz kol kola alışveriş yapalım. Üst baş alalım, ne dersin? Biraz keyif çatarız. Asya teslimiyetle başını salladı. Ama ondan önce Dawn teyze cümlenin ortasına durdu. Gel mutfakta aşureleri kaselere koymama yardım et. Aynı baş hareketini tekrarladı Asya. Hayat boktan diye düşündü. Hep aynı terane. Mustafa'nın varmasına az bir zaman kala, kalabalık bir hafta sonu ikincisi hayli revaçta bir lokantanın mutfağı nasıl kokarsa aynen öyle kokuyordu kazancıların mutfağı. Ama bu raiha demetinin içinde en baskın olan şüphesiz tarçın kokusuydu. Aşureyi kepçeyle koca kazandan cam kaselere boşaltmaya başladı Asya. Her birine 1,5 kepçe. Zeliha teyzenin onu neden havaalanına götürmediğini merak ediyordu. Arabada yer vardı. Arabada yer var da hanımefendinin yüreğinde bana yer yok diye homurdandı. Tuhaf ama Zeliha teyze onu misafirlerden uzak tutmaya çalışıyor gibiydi. Annesinin Mustafa'nın 20 yıl sonra dönmesine de pek sevinmediğini fark etmişti. Yardım edebilir miyim? Arkasını döndüğünde Armanuş'un onu seyrettiğini gördü. Tabii, neden olmasın, teşekkürler. Asya ona bir avuç dövülmüş fındık verdi. Şunu kaselerin üzerine serper misin? Sonraki 10-15 dakikayı Şuşan Nine'yi yad ederek yan yana çalışarak geçirdiler. İstanbul'a neden geldim biliyor musun Asya diye mırıldandı Armanuş nice sonra. Babaannemin doğduğu şehre tek başıma gelirsem aile mirasımı ve şu hayatta nerede durduğumu daha iyi anlayacağımı zannettiğim için geldim İstanbul'a. Ermeni olmanın anlamını içime daha iyi sindirebilmek için tanışmak istedim Türklerle galiba. Aslında bu seyahat başlı başına babaannemin geçmişiyle bağlantı kurma çabasıydı. Doğduğu evin fotoğraflarını çekip ona sürpriz yapacaktım. Sonra San Francisco'ya dönünce yanı başına oturup bunları ona gösterecektim. Hiç anlatmadığı anılarını anlatmasını isteyecektim. Anlattıklarını yazıya geçirmeyi düşünüyordum. Geç kaldım. Armanuş ağlamaya başladı. Onu son bir kez göremedim bile. Başkalarına sevgi ve şefkat göstermeye alışık olmayan Asya biraz acemice de olsa Armanuş'a sarıldı. Çok üzgünüm. Keşke elimden bir şey gelse dedi. Sen İstanbul'dan ayrılmadan önce birlikte biraz daha dolaşıp babaannenin geçmişinden başka yadigarlar ararız. İstersen tekrar evin olduğu yere gidip başka insanlarla konuşuruz. Belki bir şey bulunur. Armanuş başını iki yana salladı. İyi olurdu. Ama doğrusu annem buraya geldikten sonra tek başına çıkmak zor olur. Beni tek başıma şuradan şuraya bırakmayacağına eminim. Aşırı koruyucudur. Arkalarından ayak sesleri duyunca sustular. Banu teyze ne yaptıklarına bakmaya gelmişti. Armanuş aşurenin hikayesini biliyor mu diye sordu gözlerini içi gülerek. Bir sorudan ziyade hikayeye girişti bu. İki genç kadın fındık dövüp nar ayıklayıp tezgahın üzerindeki düzinelerce aşure kasesine tarçın serperek yan yana çalışırken Banu teyze anlatmaya başladı. Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir diyarda dar zamanda insanların sapkınlıkları diz boyuymuş. Bu rezalet ve melameti yeterince seyreden Allahü Teala kullarının kendilerine çeki düzen vermesini sağlamak ve nedamet getirmelerine fırsat tanımak için belagat ve feraset sahibi Hazreti Nuh'u göndermiş. Ama Nuh peygamber ne vakit doğruları vaaz etmek için ağzını açsa sözleri küfürlerle bölünmüş. Ona demediklerini bırakmamışlar. Deli, çatlak, kaçık. Asya teyzesini nasıl tavlayacağını gayet iyi bildiğinden hınzırca takıldı. Ama herkesten fazla karısının ihaneti perişan etmiş Nuh'u. Değil mi teyzeciğim? Nuh'un karısı da putperestlerin saflarına katılmış değil mi? Hem nasıl? Vicdansız kaltak diye gaza geldi Banu teyze. Dini bir hikayeyi böyle kaba kelimelerle bezemekten rahatsız olsa da. Gene de çok uğraşmış Nuh peygamber. Karısıyla ahaliyi ikna etmek için elinden geleni yapmış. Tam 800 yıl boyunca didinmiş. Nasıl bu kadar uzun sürmüş diye sormayın diye önceden uyardı Banu teyze. Zaman okyanusta bir damladır sadece. Budur anın tanımı. Hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu görmek için ölçemezsin damlaları. Nuh da halkını doğru yola çekmeye çalışarak, onlar için dua ederek tas tamam 800 yıl geçirmiş. Günün birinde Tanrı ona Cebrail'i göndermiş. Bir gemi yap ve her tür canlıdan bir çift al güverteye diye fısıldamış melek. Tercümeye gerek olmayan hikayeyi tercüme ederken Asya'nın sesi biraz katılaşmıştı. Çünkü bu en az sevdiği bölümdü. Hazreti Nuh'un gemisinde her inançtan, her mezhepten ahlak sahibi insanlar varmış diye devam etti Banu teyze. Hazreti Davud da oradaymış, Hazreti Musa da, Hazreti Süleyman, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed de. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Gemiye erzak doldurup beklemeye başlamışlar. Çok geçmeden tufan kopmuş. Allah şöyle buyurmuş. Ey gökyüzü, yağmurunu aşağı boşalt. Artık tutma kendini. Gazabını gönder. Sonra yeryüzüne emretmiş. Ey yeryüzü, suları sakın emme. Dalgalar öyle hızlı yükselmiş ki gemide olmayanların hiçbiri hayatta kalamamış. Çevirmenin sesi yumuşayıverdi. Çünkü bu Asya'nın en sevdiği bölümdü. Dalga dalga kabaran suların köyleri, şehirleri ve mimsiz medeniyetleri bir de geçmişin istenmeyen anılarını yıkıp geçişine tahayyül etmeyi severdi.